bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Şakir Paşa Ailesi, Harika Çılgınlar, Şirin Devrim, Milliyet Yayınları, 1. Baskı, Şubat 1996 İstanbul, Türkçe'ye çeviren Semra Karamürsel. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Cevat Paşa ile kardeşi Şakir Paşa olanaksızlıklar içinde okuyup yetişmiş, Osmanlı Devleti'nde yüksek mevkilere ulaşmışlardı. İkinci Abdülhamit döneminde başvezirlik yapan Cevat Paşa, sözünü savunu esirgemez, şahsiyetli bir devlet adamıydı. Bu yüzden 2. Abdülhamit tarafından görevden alınıp ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Şakir Paşa ise kardeşinin uğradığı haksızlığı sineye çekemediği için padişahın verdiği konakta oturmayı reddedip Büyükada'daki köşküne çekilmişti. Şakir Paşa'nın torunu ve bu kitabın yazarı Şirin Devrim'in çocukluğu işte bu köşkte geçmişti. Onun çocukluk çağına rastlayan yıllarda bu köşkte kimler yaşamamıştı ki? Başta Şirin Devrim'in annesi ressam Fahrünisa Zeyd, Füreya Koral, Aliye Berger, Cevat Şakir, Suat Şakir, İzzet Melih Devrim, Nejat Devrim ve benzeri. Kimileri dünyaca ünlenen bu sanatçı ailenin yaşamı aynı zamanda Osmanlı'nın son dönemleriyle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına tekabül ediyor. Şakir Paşa ailesinin yaşam serüvenlerini okurken bir yandan da eski İstanbul'un inceliklerle dolu atmosferi içinde soluk aldığınızı hissediyorsunuz. Bu kadarla da kalmıyor, anıların tatlı esintisi içinde birçok tarihi şahsiyetle burun buruna geliyorsunuz. Atatürk'ten Kral Gazi'ye, Hitler'den Kraliçe Elizabeth'ten Kral Hüseyin'e kadar. Daha önce İngiltere ve Amerika'da yayımlanan ve batılı okurlarca ilgiyle karşılanan Şakir Paşa ailesinin yaşam öyküsü, inanıyoruz ki Türk okurlarınca da ilgiyle ve merakla okunacaktır. Ön söz, sevgili okurlarım, uzun yıllardır yurt dışında yaşamaktayım. O nedenle bu kitabı İngilizce yazdım. Kitap İngiltere'de yayımlandı, sonra da Türkçe'ye çevrildi. Çevrilirken bazı ayrıntıları değiştirdim, budadım ya da ekledim. Örneğin sizlere Boğaziçi'ni tanıtmama ya da Akdeniz kıyılarında Yunan ve Roma eserleriyle dolu antik kentler bulunduğunu anlatmama gerek yoktu. Bu kitabı yazmak 15 yılımı aldı. Olayları anlatırken yanlış yapmamak için elimden geleni yaptım. Gene de kusurlarım olduysa bağışlamanızı dilerim. Şirin Devrim, New York, Ağustos 1995. Viyana'da Bir Gece, 1985. Saat gece yarısını hayli aşmıştı. Bütün ev halkı uyuyordu. Ben ise şimdi Viyana Büyükelçiliğimiz olan 103 odalı Rönesans stili sarayda bir marketeri yazı masasında yılbaşı kartları yazıyordum. Birden acı ve yüksek bir inleme sesiyle irkildim. Ses misafir odasında hasta yatan annemin sesiydi. Koşup kapısını açtığımda hayretler içinde kaldım. Bir koltuğa oturmuş, hem soğuktan titriyor hem de bütün çabasıyla kuzenim Erdem'in 1,5 metre boyundaki portresinin önünde çalışıyordu. İlk aklıma gelen onu yatağına yatırmak oldu. Ama annemin başladığı bir tabloyu güçsüz düşmeden bırakmayacağını bildiğim için hemen sarı yaldızlı lake dolaba gidip uzun vizon mantosunu çıkardım ve ona giydirdim. Boyalara bulaşmaması için mantonun kollarını kıvırdım, iyice ısınsın diye de dizlerine bir battaniye örttüm. Şefkatle teşekkür ederim yavrum, senin pembe varlığın geceyi daha kolay geçirmeme yardım edecek dedi. Kendine özgü bu dramatik betimleme yalnızca pembe sabahlığımdan ve pembe terliklerimden kaynaklanıyordu. Gözlerinde katarakt olduğu için loş odada renkleri de seçemiyordu. Baksana hangisi lacivert hangisi siyah diye sordu. İşitme aletini çıkarmış olduğundan sorularına ancak işaretle yanıt verebiliyordum. Önce yatağının yanında yerde duran siyah krokodil çantasını, sonra da palette öbeklenmiş boyayı gösterdim. Hemen ince ve temiz bir fırça alarak siyah boyaya daldırdı. Çektiği ızdırabın derecesini anlatmak ister gibi, ''Acının üstüne üstüne gitmek gerek.'' diye mırıldandı. Sonra da inleye inleye fırçasıyla Erdem'in göz bebeklerine siyah renk vermeye başladı. En sevdiğim kuzenim Erdem, Avusturya Büyükelçisi'ydi. Annem Ürdün'den, kardeşim Prens Raat ve ailesiyle, ben de New York'tan, eşim Robert Trainer'la birlikte yılbaşı tatilini geçirmek üzere Viyana'ya gelmiştik. Ama ne yazık ki 84 yaşındaki anneme yolculuk ağır geldi ve bir akciğer embolisi yüzünden hastalanarak yatağa düştü. Noel günü Hristiyan damadını hayal kırıklığına uğratmamak amacıyla güçlükle yatağından kalktı. Viyana yolculuğu için Amman'daki terzisine diktirdiği uzun brokar elbisesini giydi. Getirdiği bütün mücevherleri taktı. Bana hep bir otomobil farını hatırlatan 12 karatlık tek taşını, parmağından hiç çıkarmadığı görkemli zümrüt yüzüğünü, altın ve inci kordonlarını, bileziklerini taktı. Kulaklarından uzun inci küpeler sarkıyor, yakasını da pırlanta saplı, üzüm salkımı şeklinde ince bir iğne süslüyordu. O iğneyi bana 18. yaş günümde armağan etmiş ama birkaç yıl önce geri almıştı. Bu ailemizde çok görülen bir adetti diyebilirim. Takılar elden ele dolaşırdı. Hizmetine yardım edenlerden biri onun saçlarını elektrik maşasıyla kıvırdı. O da sararmış benzini kapatmak için hayli fondöten, pudra ve allık sürdüyse de makyaj soluk yüzünde bir maske gibi asılı kaldı. Bütün bu hazırlıklar onu hayli yormuştu. Ama yine de sofranın başına büyük bir zarafetle oturdu ve ağacın altındaki son paket açılıncaya kadar yorgunluğunu belli etmemeye çalıştı. Erdem'in nazik eşi Gökçen, kocamın şerefine ilk kez bir Noel ağacı süslemiş, aşçısına da Amerikan usulü içli hindiyle erik pudingi hazırlatmıştı. Doğrusunu isterseniz adam bildiği baklavayı yapmayı yeğlerdi. Çünkü erik pudingini yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Bab, eşimin adı Robert'ın kısaltılmışı bu, Müslüman ailenin hizmetkarlarıyla birlikte seferber olup ona gerçek bir Noel yaşatma çabalarını çok takdirle karşıladı. Gökçen'e teşekkür ederek ağacı ne kadar güzel süslediğini belirtti. Gökçen, doğrusu çok eğlenceliydi. Keşke bizim de Noel'imiz olsaydı. O renk renk paketlerdeki armağanları açmak, almak, vermek insanı ne kadar mutlu ediyor. Asıl bu şenlikli havaya soktuğunuz için biz size teşekkür ederiz diye cevap verdi. Tabii bütün bunlar annemi çok yormuştu. Tekrar yatağa düştü ve her gelişinde incelikle elini öpen Viyanalı doktor ona kesinlikle yataktan kalkmamasını önerdi. Diktirdiği gece elbiseleri, getirdiği kürkleri hiç giyilmeden dolapta öylece asılı kaldı. Noel'den sonra kardeşim, ailesi ve kocam Lehçe'ye hareket ettiler. Hem Ürdün veliahtı Prens Hasan'la buluşacaklar hem de kayak yapacaklardı. Ben anneme bakmak için Viyana'da kaldım. Biraz iyileşirse yılbaşını onlarla Lehçe'de geçirmeyi umuyordum. Annem elime kalın bir fırça tutuşturdu. Ne olur bana yardım et. Şu arka fonu kırmızıya boya. Kendim yapacak olursam yorgunluktan ölürüm. Oysa portreyi bu gece bitirmek istiyorum. Bütün ömrümce yaptığım gibi onu memnun etmek için resmin önüne bir tabure çektim ve beyaz tuvali kalın fırçayla kırmızıya boyamaya başladım. Saatlerce yan yana oturup çalıştık. Sessizliği arada bir onun kısık inlemeleri bozuyordu. O gece o halinde can havliyle resim yapmasının nedenini anlamıştım. Çektiği korkunç ızdıraba ancak resim yapmakla katlanabileceğini düşünüyordu. Bu kadar acı içindeyken o soğuk Viyana gecesinin sabahını başka türlü bekleyemezdi. Çabasına hayranlık, acısına da sonsuz anlayış duydum. Ama yine de sinirlenmiştim ve doğrusunu isterseniz biraz da kızmıştım. Şimdi resim yapacağına sıcak yatağında yatsa daha doğru olmaz mı diye düşündüm. İyileşmek için hiç çaba göstermiyor. Hepimiz etrafında pervane olmuş ona bakıyoruz. Erdem ve Gökçen geldiğimizden beri hemen hemen hiç elçilikten dışarı çıkmadılar. Doktorun her gün gelip onu ziyaret etmesini sağladım. Hizmetçiler her an emrine amadeler. O da hiç olmazsa payına düşeni yapıp kendine biraz daha özen gösteremez mi? Ama tartışmaya girmeden onu caydıramayacağımı bildiğim için hırsımı gittikçe hoyratlaşan fırça darbelerimden çıkarıyordum. Neden bilmem, günün ilk ışıklarının odaya sızmasıyla durumumuzun saçmalığını fark ettim. Önce sinirli, sonra da kendimi tutamayarak kahkahalarla gülmeye başladım. Birkaç saniye sonra vizon mantosu içinde resim yapmaya çalışan annem de gülmeye başladı. Halimize gülüyorsun değil mi? Gerçekten gülünecek haldeyiz dedi ve bitkin bir hareketle fırçasını değerli halının üzerine düşürdü. Yüzü kül gibi olmuştu. Arkasına yaslandı. Artık çalışamayacağım kızım. Bana yardım et. Önce fırçaları temizle, kurumasınlar. Biraz uyur, sonra devam ederim dedi. Banyoda fırçaları musluğun altına yatırıp üzerlerine terebentin döktüm. Alboya beyaz mermerin üzerinden kan gibi akıp gitti. O iş bittikten sonra annemi ampir stilindeki kocaman karyolasına yatırdım. Yastıkların üstüne bayılır gibi düştü, nefes almakta zorlanıyordu. Acıdan kasılmış yüzü, yıllarca deniz tarafından aşındırılmış şahane bir kayayı andırıyordu. Gençliğindeki güzelliğinin kalıntılarını ve karakterinin gücünü yansıtıyordu. Allah'ım diye içimden dua ettim. Ne olur ona çektirme. Eğer onu alacaksan bunu kolayca yap. İnan ki payına düşen acının fazlasını çekti. Artık çektirme. Gözyaşlarımı içime akıtarak titreyen vücudunu bulabildiğim bütün yorgan ve battaniyelerle örttüm. Ateş gibi yanan yüzünü öpüp kapısını kapadım. Holün karşısındaki odama giderken uşağın üst kattaki yemek odasında kahvaltı sofrasını hazırladığını gördüm. Sabahlığımı çıkarıp yatağıma girerken acı acı annemin beni bırakıp gitmesine nasıl dayanacağımı, onsuz bir dünyada nasıl yaşayabileceğimi düşünüyordum. Soğuk yatağıma girince ısınmak için kuş tüyü yastığıma sıkı sıkı sarıldım. İçim geçmiş. Rüyamda genç ve güzel annemi, diğer annelerim saydığım üç teyzemle birlikte Büyükada'daki köşkün bahçesinde yasemin saksılarının yanında oturuyor gördüm. Atalarım. Ailemin hikayesi 500 senelik Osmanlı Devleti'nin son yıllarını, imparatorluğun küllerinden anka kuşu gibi yükselen yeni Türkiye'nin de 70 yılını kapsar. İmparatorluk devrinde dedelerim alim, asker ve idareciymişler. Ama annem, babam ve benim kuşağım daha çok sanata yönelmişler. Yazar, ressam, gravürcü, müzisyen, seramikçi ve tiyatrocu olmuşlar. Anne tarafım olan Şakirpaşa ailesinin ilk kayıtlarını 11. yüzyılın başlarında buldum. Antalya civarında Elmalı denen bir bölgede yaşarlarmış. Sonradan ailede kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilere göre oradan kalkıp manda arabalarıyla Orta Anadolu'da Kabaağaç denen bir köye yerleşmişler. Ora halkı her ne kadar onları buraya yerleşmeyin, toprağı çok taşlıdır, ekip biçemezsiniz diye daha ötelere göndermeye çalışmışlarsa da dedelerim, istediği kadar kötü olsun, biz bu toprakları ekip biçmek için bir düzine öküzü bile gözden çıkarırız deyip oraya yerleşmişler. Bir gün hala ailemizden biri inatçılık ettiğinde yanındakiler, bir düzine öküzü unutma, onu hiçbir şey caydıramaz diye takılırlar. Kabaağaçlı denilen bu aile sonradan Afyonkarahisar civarına gelmiş ve yüzyıllarca medreseler kurup oralarda dine, ilme hizmet etmişler. Çoğu bilgin ve hocaymış. Hele tasavvuf ehli dedelerimden biri uzun yıllar bir hücrede yaşamış. Bu devirden sonra 19. yüzyıla kadar aileme ait bilgi bulamadım. Ama dedemin dedesi artık bu kadar alim yeter deyip karısından gizli, oğlu Asım'ı bir zerzevet arabasının içine saklayarak İstanbul'a kaçırıp askeri okula yazdırmış. Okulu başarıyla bitiren büyük dedem Asım, albay rütbesine ulaşınca gerektiğinde padişahın ve vezirin fikir danıştığı çok saygın bir kuruluş olan askeri şuraya seçilmiş. İnce bıyıklı, ela gözlü, sarışın bir adammış. Kırmızı fesli yağlı boya portresini çok iyi hatırlıyorum. Şam'da görevliyken Suriye'nin ileri gelen ailelerinden Hattatzadelerin pek de güzel olmayan kızıyla evlenmiş. 1849'da büyük halamız Sara, 1851'de büyük amcamız Cevat, 1855'te ise yine görevli olarak Şam'dan Bursa'ya atandığında büyük babam Şakir doğmuş. Bursa'da büyük babamın annesi Suriyeli hanım Verem'den yatağa düşmüş. Bir gün balkonda otururken, kocasını aşağıda avluda bir beslemeyi sıkıştırıp öperken görmüş. Her ne kadar kocasını mahcup etmemek için gizlice içeri girdiyse de Asım karısının onu gördüğünü sezmiş. O pişmanlıkla atına atladığı gibi kendisini dört nala dağa bayıra vurmuş. Fıtığı varmış, delinmiş, peritonitten hemen ölmüş. Hasta karısı da 3 gün sonra vefat etmiş. Geride 3 öksüz ve yetim kalmış. 13 yaşındaki Sara, 11 yaşındaki Cevat ve 8 yaşındaki Şakir. Çok genç olmasına karşın akıllı, kararlı ve cesur bir kız olan Sara, ne yapıp edip İstanbul'a gitmek için izin belgesi almayı başarmış. O devirde padişahın oturduğu İstanbul'a girmek için ayak bastı kağıdı gerekliymiş. Orada Sara kardeşleriyle birlikte babasının eski arkadaşı olan Atıfzade Hüsamettin Efendi'nin himayesine girmiş. Bir süre sonra Şeyhülislam olan bu önemli kişi bir baba gibi saraya ve kardeşlerine kol kanat germiş. Daha sonra sarayı çok zengin ama çok şişman, büyük toprak sahibi bir adamla evlendirmiş. Adam o derece şişmanmış ki yürüyemez, tekerlekli sandalyeyle gezermiş. Kocası öldüğünde Sara'nın hala bakire olduğu rivayet edilir. Erkek kardeşleri Cevat ve Şakir ise askeri okula girmişler ve parlak derecelerle mezun olmuşlar. 20 yaş gibi genç bir yaşta askeri okulu bitiren büyük amcam Cevat, zengin bir paşanın kızıyla evlenip onların konağına iç güveysi olarak girmiş. Az bir süre sonra Romanya'da Köstence'ye tayin olunca şımarık karısı Balkanların bilinmedik bir köşesine gideceğine ünlü ailesinin yanında İstanbul'da kalmayı yeğlemiş. Bundan ötürü kısa bir zaman sonra da boşanmışlar. Şakir ise Macar asıllı bir hanımla evlenmiş. Fakat kadın Şakir'e bir erkek çocuk doğurduktan kısa bir süre sonra ölmüş. Çocuğa büyük babasının adı Asım verilmiş. Ailede kimsenin bu hanım hakkında başka bilgisi yok. Ruslarla 1877 savaşı çıkınca Rus ordusu Bulgaristan'a akın etmiş. Cepheye gidip savaşan Cevat binbaşı rütbesine yükselmiş. 1878'de Malumat al-Kafiye fi Mamalik al-Osmaniye adında geniş kapsamlı bir tarih kitabı yazınca padişahın dikkatini çekmiş. Bir yıl sonra da barış antlaşması yapmak için toplanan Berlin Kongresi'ne görevli olarak katıldığında albay rütbesine ulaşmış. Kongrede o dönem hüküm süren Kaiser'in torunuyla tanışmış. O zamanlar 20 yaşında bir genç olan prens sonradan 2. Kaiser Wilhelm adıyla hükümdar olmuştur. 1881'de Cevat, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini yazmış. Kitabı Fransızca'ya tercüme edilip, ertesi yıl Paris'te basılmış. Bu Yeniçeri Ocağı'nın ilk kuruluşundan son günlerine kadar olan devri kapsayan bir eserdir. Sonradan Karadağ Krallığı'nın merkezi olan Çetine'deki elçiliğe atanmış. Bu arada büyük babam Şakir de Romanya ve Karadağ Krallığı'na askeri ateşe olarak atanmış ve kardeşi gibi o da askeri şura üyesi seçilmiş. 1889 yılında her iki kardeş de Girit'te görev almışlar. Cevat mutlak sorumlu askeri vali ve kumandan, Şakir de onun yaveri ve resmi kumandanı olarak. O ara ada, Türk ve Yunan halkının bitip tükenmeyen çatışmalarından patlamaya hazır bir volkan gibiymiş. Şakir Girit'te anneannem İsmet'le tanışmış. Büyük babam onu ilk defa okulundaki diploma töreninde görmüş. Sarı dalgalı saçları beline kadar inen, şeffaf ciltli, bal rengi gözlü bu kıza vurulmuş. Şakir'in her yerde hazır ve nazır ablası Sara, adada acele bir araştırma yaparak İsmet'in ailesi hakkında bilgi edinmiş. Görmüş ki İsmet'in mütevazı bir ailesi var. O sıralar tüm general olan Şakir, 1890'da 14 yaşında olan İsmet'le evlenmiş. İlk çocuklarına da her açıdan parlak bir yaşamı olan amcasının adını koymuşlar, Cevat. Cevat Paşa, hak ve adalete son derece saygılı bir vali olduğu için devamlı olmasa bile Girit'te ortalığı hayli yatıştırmış. Onun bu başarısı 37 yaşında müşir yani mareşal olmasını sağlamış. 1891'de İstanbul'a döndüğünde gemisi limana girince 21 pare top atışı ile karşılanmış. Üstelik hemen orada bir habercinin Sultan Abdülhamit'ten getirdiği fermanla sadrazamlığı ilan edilmiş. Anneannem, amcam Cevat Paşa'nın bu sadrazam oluş hikayesini bizlere anlatmaya bayılırdı. Cevat Paşa'nın sadrazam ilan edilişinden birkaç gün sonra boşadığı şımarık karısının arabası Galata Köprüsü'nde bir merasim yüzünden durdurulmuş. Hanım kimin için durdurulduğunu sorunca, "Yeni sadrazam Cevat Paşa" demişler. Kadıncağız oracıkta sinirden bayılıvermiş. Cevat henüz 40 yaşındayken imparatorluğun en önemli yöneticisi olmuştu. Bu da gösteriyor ki zekası, yeteneği ve işine candan bağlılığı olan her genç Osmanlı Devleti'nde yüksek görevlere ulaşabilirdi. Nitekim 16. yüzyılın ortalarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun İstanbul'daki elçisi Ojilye de Busbek, Viyana İmparatoru 5. Charles'ın sarayındaki amirine yazdığı mektuplarda Osmanlı liyakat sisteminden hayranlıkla söz eder. Der ki, "Sultanın sarayında tek bir kişi yoktur ki, ulaştığı mevkiye kendi başarısı sayesinde gelmesin. Onun için atılımlarında bu derece başarılı oluyorlar. Bizde ise heyhat, böyle bir olanak yok. Bizler ancak doğduğumuz sınıf içinde bir yere ulaşabilir ya da hiçbir şey olamayız. Doğduğumuz sınıf bizi her bakımdan kısıtlar. Sadrazam padişahın baş yöneticisiydi. Askerlerin ve sivillerin bütün önemli atamaları onun elinden çıkıyordu. Bu görevdeyken Cevat Paşa, kardeşi Şakir'i Yunanistan'a elçi olarak atadı. Halikarnas balıkçısı, Cevat dayının ilk anılarından biri, çocuk yaştaki annesiyle Akropol'de saklambaç oynamasıdır. Bu ara durmak dinlenmek bilmeyen Büyük Alamsara, kardeşi Cevat'a yeni bir eş aramaya başlar. Önce Osmanlı adabına göre yetiştirilmiş güzel mügzel bir Çerkez halayık satın alır. Ona Fransızca ve piyano dersleri aldırtır, giyinmesini öğretir ve elde ettiği nefis ürünü övünerek kardeşine sunar. Kafkasya'da Müslüman bir topluluk olan Çerkezleri padişah Doğu Anadolu'ya yerleşmeleri için davet etmişti. Çünkü bunlar mükemmel asker ve çiftçi olurlardı. Kadınlarının güzellikleri ise dillere destandı. Çerkezler çocuklarını tutsak ticaretine hazırlar, kızlarını İstanbul piyasasında satarlardı. Hatta asil ve zengin Çerkez kızlar da saraya ya da öteki zengin ailelerin yanına girebilmek için kendilerini tutsak pazarında sattırırlardı. Resim albümümde Çerkez büyük yengemin ve anneannemin bir resmi var. İkisi de ince uzun, saten saray elbiseleri içinde, güzel mi güzel kadınlar. İkisinin de göğsünü uzun inci kordonlar, başlarını da şık hotozlar süslemiş. Anneannem elindeki deve kuşu tüyünden yelpazesiyle güzelliğinden emin görünüyor. Büyük yengem Nimet Hanım'ın daha güzel ve boylu olmasına rağmen mahcup bir hali var. Sadrazam olarak Cevat Paşa, Nişantaşı'nda büyük bir konakta oturuyordu. O bina şimdi Işık Lisesi'dir. Konakta seçkin antikalar vardı. Örneğin Edmund de Rothschild tarafından armağan edilmiş bir Abuson halı. Bu Goblen Herz'in Yahudilere bir vatan temin etmek üzere Filistin'i padişahtan satın almak için İstanbul'a yaptığı ziyaretin bir anısıdır. O zamanlar Filistin bir Osmanlı sancağıydı. Bunun yanında Japon İmparatorunun yolladığı fil dişi çiçeklerle süslü 6 paravan, Çin İmparatorunun yolladığı 2 muazzam mavi beyaz Ming devrine ait vazo, Paris'te Osmanlı Sarayı için yapılmış 2 adet taht gibi yaldızlı koltuk ve muhteşem bir avize. Cevat Paşa ile kardeşi büyük babam Şakir Paşa tam bir Rönesans erkeğiymişler. İkisi de yetenekli asker, yazar ve tarihçiymişler. İkisi de 6 dili fevkalade bilirlermiş. Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, İtalyanca ve Fransızca. Üstelik ikisi de amatör fotoğrafçıymışlar. Çektikleri resimleri kendi karanlık odalarında kendileri banyo ederlermiş. Şakir 1963'te Paris'teki bir resim yarışmasında ikinciliği almış. Cevat, Türkiye'deki en büyük kütüphanelerden birine sahipmiş. 5000 tane kitabı sonradan İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bağışlanmıştı. Şakir aynı zamanda 16. yüzyıl Çin'i ve seramiklerine meraklıymış. Kil ile çalışır, değişik sırlama tekniklerini denermiş. Bir de orkideler yetiştirdiği, aşılar yaptığı serası varmış. Zamanla Abdülhamit, Sadrazam Cevat Paşa'nın hükümeti sarayın bütçesinden yönetmesini hoş görmemeye başlamış. Üstelik Cevat, imparatorluğun bazı yerlerde iyi yönetilmediğini açıkça söylüyormuş. İki kez istifa etmek istemiş. Sonunda padişah, 1895'te istifasını kabul etmiş ve Cevat'ı ev hapsine almış.